Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu akşam sizinle Altınoluk Dergisi'nden Temmuz 2017 sayısından merhum Musa Topbaş Hoca Efendi üzerine yazılmış yazıları paylaşacağız. Ki dün kendisinin vefatının 18. seneyi devriyesiydi ve bir kez daha merhum Musa Topbaş Hoca Efendi'ye Rabbimizden rahmet diliyoruz ve kendisini hayırla, minnetle yad ediyoruz. Ve ilk olarak da muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı "Bütün Müminleri Sevmeliyiz" başlıklı yazıyı paylaşacağız. 1992 yılında bir haç yolculuğunda yapılan sohbetten notlar Musa Efendi Hazretlerinden hayat dersleri üst başlığını taşıyor bu aktaracağımız yazı. Şimdi bu yazıyı paylaşalım. Allah dostları, bir taraftan örnek yaşayışları, diğer taraftan geleceğe ışık tutan kalıcı mesajlarıyla, gönüllerde hep hayırla, tatlı hatıralarla yad edilen mümtaz şahsiyetlerdir. Vakitlerini ahiret endişesiyle, tefekkürle, zikirle, ibadetle ve Hakk'ın kullarına engin bir gönülle, hizmetle değerlendirmeye özen gösterirler. Vefatlarının 18. yılında kendisini büyük bir hasret ve rahmetle yad ettiğimiz merhum Üstaz Musa Topbaş Efendi, Yüce Rabbin kendisine lütfettiği uzunca bir hayatı büyük bir mahviyet, tevazu, kerem ve adeta bir muhabbet pınarı olarak yaşamıştı. Sevenlerinin ve evlatlarının kendisinden kalan en güzel hatıralarından biri şüphesiz merhum üstazın sohbetleridir. Her fırsatta vakti sohbette değerlendirmeye ihtimam ederlerdi. Bu sohbetler bazen birkaç kişiyle bir ağacın gölgesinde, bazen bir hastane odasında, bazen daha büyük bir cemaatle bahçelerde ifa edilir. Sohbete katılanlar da tam bir huzur ve huşuyla katıldıkları bu manevi sofradan büyük bereketlerle nasiplenirlerdi. Münasip olan her vakitte evlatlarının manevi terbiyeleri için en lüzumlu İslami ölçüleri ya İslami bir kaynaktan okurlar, okuturlar, bazen de gönüllere nakşedilen tane tane tatlı ve fevkalade nezaketli bir üslupla şifahi sözlü olarak hatırlatırlardı. 1992 yılının Haziran ayına tekabül eden bir haç yolculuğunda kaldıkları evde haç refikleriyle beraber kahvaltı yapılmış, Arafat'tan dönüşün Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla haccı tamamlamanın gönüllerde oluşturduğu manevi bir huzur ortamında merhum üstaz hiç unutulmayan o zarif ifadeleriyle yarım saat kadar şifahi sohbette bulunmuşlardı. O gün sohbet esnasında tarafımdan tutulan ve seyr-i sülük erbabı için çok önemli esasları ihtiva eden bu hatırlatmalar bir yad-ı cemil ve rahmetle anılmaya vesile olur inşallah. Aziziye, 12 Haziran 1992 Cuma, Kurban Bayramı 2. gün. 1. Yemek. Yemeklerimizi huzur içinde yemeliyiz. Yemek agahlıkla yenirse iki yemek arasındaki vakit de huzurlu geçer. Onun için de önce kazancımızın helal olmasına dikkatli olmalıyız. Herkes kendi durumuna göre kazancını helal yoldan temin etmeye gayret etmeli, tüccar, memur vesaire. 2. Muamele. Muamele de mühim bir husustur. İnsan aldığını, verdiğini bilmeli. Merhum pederim benden bazen gazete için para alırlar, birkaç gün sonra da onu iade ederlerdi. Baba oğul arasında teklif olmaz dememeli. Çocuklara verilen harçlıkların ve diğer emanet olarak verilen meblağın da daha sonra hesabı istenmelidir. 3. Zekat. Herkes nisaba malik olunca zekatını dikkatlice hesaplayıp vermelidir. Zekatı vermemek fakirin hakkını çalmaktır. Adi hırsız zenginin malını çalar. zekat hırsızıysa her zaman fakirin hakkını çalmış oluyor. Aynı şekilde öşür de mühimdir. Fıkıh kitaplarında bildirildiği şekilde öğrenip tatbik etmelidir. Zekatı tam vermeden insan ne kadar da hayır yapsa tamam olmuş olmaz. 4. Nezaket. İhvan birbirine karşı nezaketli olmalıdır. Karı koca arasında da yine nezaketle hitap edilmeli, kaba ve sert ifadelerden kaçınılmalıdır. İhvanın da her biri bir taraftan istifade eder. Onları hepsini sevip kusurlarını görmemeye çalışmalıyız. Ayrıca bütün müminleri sevmeliyiz. Sert tabiatlı gruplar dahi gün gelir İslam'a daha güzel hizmetler verirler. 5. Manevi dersler. Seher vakitleri kalkıp huzurluca manevi derslerimizi yapmalıyız. Bazıları ben hizmet ediyorum diye manevi derslerini ihmal etmekteler. Bir kısmı da derslerini yaptıkları halde her şey ayağıma gelsin diye beklemekte ve hizmet edememekte. Halbuki namaz nasıl ömrümüzce bir borçsa, aynı şekilde manevi derslerimiz de bir emanettir. Allah'a karşı bir ahittir. İnsan ömrü boyunca manevi derslerini yapacak, hizmete de devam edecek. 6. Vesveseden kaçınmak. Bazıları da haram helal mevzuna ve muamele hususuna dikkat etmediklerinden vesveseye düşmekteler. Gerekli taharriyi yaptıktan sonra işi vesveseye götürmemelidir. Ancak şeriat bahsinde de dikkatli olmalı. İçki satan yerlerden alışveriş etmemeli. Çünkü kazancı haram olmuş oluyor. Ayrıca televizyondan da kaçınmak gerek. 7. Herkes bizden yardım bekliyor. Etrafımızda Bosna Hersek, Arnavutluk, Kırım, Azerbaycan hep bizden yardım bekliyor. Bir taraftan Avrupa'ya giden ailelerimizin ikinci nesli tamamen manen kayboluyorsa da gene de bu yardım bekleyen bölgelerden gelecek çocuklarla ilgilenmeli ve onları Müslümanlığa kazandırmaya çalışmalıyız. Abdülhamit Han ta Japonya'ya kadar uzanmıştı. 8. Dua. Cenab-ı Hak her sene böyle kolayca hac etmeyi hepimize nasip eylesin. Eskiden haçlar gerçekten zordu ama şimdi çok kolaylaştı. İnşallah böylece gelecek senede hac ederiz. Yüce Rabbimizden niyazımız, manevi hayatımız için çok önemli olan bu hatırlatmaları bir hayat disiplini haline getirmeye muvaffak kılması, merhum Hacı Musa Topbaş Üstazı da kendi katından bir rahmet ve izzetle lütuflandırmasıdır. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Bütün Müminleri Sevmeliyiz başlıklı 1992 yılında bir hac yolculuğunda yapılan sohbetten notlar, Musa Efendi Hazretlerinden Hayat Dersleri üst başlığını taşıyan yazıyı paylaştık. Evet, diğer bir yazıyla devam edelim. Bu kez yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Sahibül Vefa Musa Efendi'de Gönülleri Gözetme Hassasiyeti başlıklı yazıyı sunuyoruz. Gençlik yıllarından itibaren ibadet, zikir ve hizmetle bereketli bir ömür süren ve bugün 90'ı aşkın yaşıyla bir dua çınarı haline gelen kıymetli büyüklerimizden Osman Kengil amcamız anlatırlar. Musa Efendi üstazımız benim için çok müstesna bir insandı. Gözünden hiçbir şey kaçmazdı. İnsanı gönlünde taşır, adeta içine alırdı. İlgisi candandı. Ne zaman görse iltifat eder ve gönlümü alırdı. Hiç unutmam, bir defasında şöyle bir hadise oldu. Medine-i Münevvere'de çalıştığım günlerdeydi. Bir sohbet vesilesiyle bir kardeşin evine davet edildik. Önce yemek ikram edilecekti. Misafirler sofraya bir bir yerleştiler. Fakir de üstadımızı daha rahat bir şekilde göreyim diye ona yakın bir yere doğru oturmak istedim. Derken gönlüme dokunan bir şey oldu. Zira üstadın hizmetinde bulunan hadimlerinden biri göz kaş işaretiyle daha başka bir yere oturmamı telmih ettiler. Ben de sofranın uzak bir köşesine çekilip oturdum. Fakat bu hale gönlümü ikna edemedim ve masumlaştım. Bu olayı üstadımız da fark ettiler. Önünde bir meyve tabağı bulunuyordu. Göz ucuyla kendisini takip ediyordum. Oradan bir muz aldılar ve mübarek elleriyle bir güzel soydular ve beni uzağa gönderen o abimize vererek muzu fakire vermesini emir buyurdular. Hüznüm sürura dönmüş ve gönlüm sevinçle dolmuştu. O kardeşimize karşı da içinde oluşan bürudeti gidermişti. Diyeceğim o ki, o büyük sultan, gönülleri gözeten bir gönül ustasıydı. Samsun vilayetimizin güzel hizmet erlerinden ve Musa Efendi üstadımızın hayranlarından biri olan Nurhan Danış Bey de başlarından geçen bir hadiseyi şöyle anlatıyor. 1990'lı yıllar. O zamanlar üstadımızın köşkünde düğünler yapılırdı. O büyük sultan, Allah'ın kendisine lütfettiği her nimeti kardeşleriyle paylaşmaktan büyük zevk alırdı. Zaman zaman yapılan böylesi düğünler vesilesiyle de sohbetler olur ve bizler de sevenleri olarak kendileriyle hasret giderirdik. Yine böyle bir düğün merasimi olacaktı. Samsun'dan da bir araba davet edilmişti. Biz de rahmetli büyüğümüz Hüseyin Sevinç abimiz, Mustafa Okutan abimiz, Miktat Koç kardeşimiz ve fakir 4 kişi olarak davete icabet edelim istedik. Hazırlanıp vakitlice yola çıktık. O zamanın yol ve trafik imkanları elbette bugünkü gibi değildi. Yolculuk hali işte. Her şey planladığımız gibi de olmuyor. Neticede İstanbul'a istenen vakitte varamadık. Köşke vardığımızda düğün sona ermiş, sohbet tamamlanmış ve üstadımız da hanelerine istirahate çekilmişlerdi. Hepimiz çok üzüldük. Rahmetli Hüseyin abimiz, üstadımızın hizmetini gören abilerimizden birine birkaç kez istirhamda bulundular. Abi ne olur, hiç olmazsa üstadımızı kapıdan da olsa bir görüp gidelim, duasını alalım. O büyüğümüz de böyle bir talebi üstadımıza iletmenin o an için uygun olmadığını bize anlatmaya çalışıyordu. Gerçi o da haklıydı ama gönüllerimize söz geçirmek o kadar da kolay olmuyordu. Sonunda Hüseyin abi bize döndü ve bizim de gönlümüzü almak için ''Kardeşler, hiç şüpheniz olmasın şu an için siz üstadımızı ziyaret etmiş, sohbetinde bulunmuş ve hatta görmüş gibi oldunuz.'' Niyetinizin karşılığını mutlaka almışsınızdır. Hadi, şimdi dönüyoruz, buyurdular. O dönemin yol şartları içinde neredeyse 12-13 saat süren bir yolculuğun bu şekilde sonuçlanması hepimizde bir burukluk oluşturmuştu. Birbirimize fark ettirmesek de gönlen masumlaşmış ve belki biraz da incinir gibi olmuştuk. Aradan bir hafta ya da 10 gün kadar geçmişti ki, üstadımızdan şöyle bir davet geldi. Düğüne yetişemeyip de görüşemediğimiz o kardeşlerimiz falan gün Bursa'ya, Gemlik misafirhanesine buyursunlar, kendilerini bekliyoruz. Bu davet bizi son derece sevindirmişti. Beklenen gün gelince vakitlice Bursa'ya geldik. Orada bizi bir kardeş karşıladı ve belirlenen vakitte saat 11'de Gemli'ye ulaşmış olduk. Muhterem üstadımız yanında bulunan iki refikiyle bizi kabul buyurdular. Salona büyük bir itinayla güzel bir yer sofrası hazırlanmıştı. Hatta dışarıda mangal da yakılmış ve ikramlar hazır hale bile getirilmişti. Kısa bir muhabbetten sonra sofraya geçildi. Yemekler huzurla yenildi. Arkasından da mevcut 7 kişiye özel bir sohbette bulundular. Daha sonra her birimizle tek tek görüşerek hem halimizi ve hem de manevi vazifelerimizin nasıl gittiğini görüştüler. Namazlar engin bir sükunet ve huşu ikliminde eda edildi. Namaz sonrasındaysa bizler müsaade istedik. O gün neredeyse bize 3 saat kadar vakit ayırmışlardı. Adeta hücrelerimize kadar sürur ve huzurla dolmuştuk. Neredeyse sevinçten uçacaktık. İşte Musa Efendi budur. Ariflerin nazarında gönül gözetmekte böyle bir şeydir. Onun daha nice sevenlerimde, yukarıda anlatılanlar misali göz kamaştırıcı güzellikte nice eşsiz tablolar vardır. Sevenleri kendileri onun etrafında ve yanında bile değil, belki o derya gönlünün içinde hissetmişlerdir. İnsana muhabbet ve şefkatle yaklaşmak da herhalde böyle olmalıdır. Zira şahsiyet terbiyesi ancak böylesi bir gönül ikliminde gerçekleşebilir. Gönlün dergâhlaşması da bu olsa gerektir. Manevi terbiye ocaklarında engin gönüllü arifler kişinin vasfından ziyade zatındaki insaniyet cevherine odaklanmışlardır. Elbette yerine göre vasıf da önemlidir, ancak sadece vasfa olan ilgi hakikatte zata değildir. Zata teveccühün olmadığı durumlarda ilgi ve alakalar şahsiyeti ihya ve inşa edici değildir. Hatta zamanla muhatapta bürudet ve belki nefret bile oluşturabilir. Mesela bir insanın zatını değil de malını, makamını, işini ve hatta hizmetini ölçü alarak gösterdiğiniz ilgiler, hakikatte zata gösterilen ilgi değil, menfaatçi bir bakış açısını içinde barındıran ve kürke gösterilen aldatıcı ilgilerdir. Bunun içindir ki vasıf merkezli ilgilerde vasfın değişmesi ya da yok olması durumunda ilgi de söner. İşte hakiki mürşit ve mürebbilerin ve hatta dostların ilgisindeki fark da burada ortaya çıkar. Akılların organizasyonu istişare ve ikna ile, bedenlerin organizasyonu çoğu zaman korku ve ümidi içinde barındıran iktidar gücüyle, gönüllerin organizasyonuysa gönülleri gözeten basiret ve feraseti açılmış gönüllerledir. Gönlü gözetmeyen gönüller kazanamaz. Hazreti Ali Keremallahu Veceh buyururlar ki, gönüller selamette olmadıkça muhabbet ısrar etmez. Öyleyse kalplerde oluşan negatif duyguları temizlemeden saf ve samimi ilişkiler geliştirmek boş bir hayaldir. Gönüller arası muhabbet hatları arızalıysa yapılacak ilk iş onların tamiri olmalıdır. Buysa muhatabın zatına yönelişi gerektirdiği gibi, muhatabın duygularını fark edebilecek hassas bir gönle sahip olmayı da zaruri kılar. Yani gönül, bir radar hissiyatıyla çalışabilecek bir duyarlılıkta olmalıdır. Ariflerimizin diri gönül diye vasıflandırdıkları kalbin bir özelliği, Rabbe karşı uyanıklıksa, diğeri de mahlukata karşı böyle bir yöneliş gösterebilmesidir. Sahibul Vefa Musa Efendi Üstadımız, birçok hususta olduğu gibi bu konuda da gerçekten ufkumuzu çok daha ötelere yükseltmek isteyen örnek ve öncü bir büyüğümüzdür. Gönül gözetme noktasında bizzat kendilerinin anlattığı şu hadise, alıcı gönüllere nice ibretler ve işaretler fısıldamaktadır. Fakirhanenin bahçesinde evin muhafazası için 3 köpek bulunmaktadır. Yiyecekleri hususunda hiç telaş etmem. Hangisinin önüne ne konursa o onu yer. Diğeri kendisine verilmediği için hiç üzülmez. Hakkına razı olur. Fakat sevgi, şefkat hususunda iş değişir. Sevgi, şefkat hususunda eşitlik isterler. Bu hususta çok dikkat eder, itina gösteririm. Çünkü kendisine alaka ve şefkat gösterilmeyeni olursa, küser, darılır, bahçenin bir köşesine gider, arkasını döner, ne kadar yiyecek vermek isteseniz de başını çevirip bakmaz. Kendisini sevgide ihmal ettiğiniz için size karşı kalbi kırıktır. Bazen bu dargınlık günlerce devam eder. Cenab-ı Hakk'ın mahluku olup herkesin hor ve hakir gördüğü bir yaratığın gönlü bu kadar hassas olursa, mümin kardeşlerimizin, bilhassa yetimlerin, dulların, kalp yapılarının ne kadar duygulu olduklarını teemmül edelim. İşte bunun içindir ki istisnasız bütün ariflerimiz gönüller yapmayı en büyük salih amellerden biri saymışlardır. Mevlana der ki, Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce keseler götürsen, Cenab-ı Hak bize bir şey getirmek istiyorsan kazanılmış bir gönül getir. Eğer o gönül senden razıysa, ben de senden razıyım. Ama gönül senden yüz çevirmişse, ben de senden yüz çeviririm diye buyurur. Bu manada Bahattin Karakoç'un şu mısraları da ahiret azığı hazırlamak isteyenlere güzel bir hatırlatmadır. Nereye gidersen git, heybene gönül doldur. Bir kovan parçalama, bir parmak acı bala. Yontuldukça yer kapla ve her zaman güzel kal. Temiz ol, fazlanı at, eksiğini tamamla, azıksız çıkma yola. Gönül bu derece ehemmiyetli olunca, bir gönlü hor görmek ya da kırmak, sufilerce en büyük günahlardan biri kabul edilmiştir. İncinmiş bir gönlü yapmak da büyük bir sevaptır. Yine Hazreti Mevlana, gönül incitenleri şöyle uyarır. Senin bir saman çöpü kadar değer vermediğin yıkık gönül, arştan da üstündür, kürsiden de, lehten de, kalemden de. Hor bile olsa gönlü hor tutma. O horluğuyla gene de pek üstünler üstünüdür. Yıkık gönül Allah'ın baktığı varlıktır. Onu yapan can ne kutludur. Kırılmış iki yüz parça olmuş gönlü yapmak, Allah indinde haçtan da, umreden de daha iyidir. Sus! Her kılında 200 dil olsa da söylesen, gönül gene de anlatışa sığmaz. Yunus Emre de şöyle der. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkarırsa. Öyleyse, gönüller üzerine basarak, inciterek, diken batırarak değil, gönülleri gözete gözete, hassas ve nezaketli dokunuşlarla, yüreklere huzur ve sürur doldura doldura bir hayat kalitesine ve ilişkiler yönetimine erişmek gerekiyor. Rabbimiz, muinimiz olsun. Amin. Değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Adem Ergün'ün kaleme aldığı Sahibül Vefa Musa Efendi'de Gönülleri Gözetme Hassasiyeti başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Son olarak, evet, dün yani 16 Temmuz, merhum Musa Efendi'nin vefatının 18. seneyi devriyesiydi. Kendisine bir kez daha Rabbimizden rahmet diliyoruz ve kendisini rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Evet, böylelikle Sesli Dergi programında bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından merhum Musa Efendi üzerine yazılar paylaşmış olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.